Ayrım 2. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 25. İkinci kısım. 30 Mart 1994 Çarşamba. Asyalılar düğünlerinde önce yemek yer, boza içer, sonra kavga ederler. Lermontov, zamanımızın bir kahramanı. 25 yıldır mevlüt her kış akşamı. Rahat bırakın bozacıyı. Raiha ile kaçıp İstanbul'a gelmelerinden 12 yıl sonra 1994'ün Mart ayında iyice karanlık bir gece boza satarken Mevlüt yukarıdan hızlı ama sessizce sarkıtılan bir sepetle yüz yüze geldi. Bozacı, bozacı, iki kişilik diye seslendi bir çocuk sesi. Sepet karanlıkta gökten önüne bir melek gibi inmişti. İstanbulluların sokaktan geçen satıcıdan pencereden iple sepet sarkıtıp alışveriş etmeleri artık unutulan bir alışkanlık olduğu için bu kadar şaşırmıştı belki de Mevlüt. Ta 25 yıl önce ortaokul öğrencisiyken babasıyla yoğurt ve boza sattığı günleri hatırladı. Hasır sepetin içindeki emaye kaba, yukarıdan seslenen çocukların istediklerinden daha fazla, iki bardak değil neredeyse tam bir kilo boza boşalttı. Ve bir melekle temas etmiş gibi iyi hissetti kendini. Son yıllarda bazen Mevlüt'ün kafası hayalleri dini konularla meşgul oluyordu. Bu noktada hikayemizin tam anlaşılması için önce bozanın ne olduğunu bilmeyen dünya okurlarına ve onu önümüzdeki 20-30 yılda ne yazık ki unutacağını tahmin ettiğim gelecek kuşak Türk okullarına, bu içeceğin darının mayalanmasıyla yapılan ağır kıvamlı, hoş kokulu, koyu sarımsı, hafifçe alkollü geleneksel bir Asya içeceği olduğunu hemen söyleyeyim ki zaten tuhaf olaylarla dolu hikayemiz büsbütün tuhaf sanılmasın. Sıcakta hızla ekşiyip bozulduğu için eski İstanbul'da Osmanlı zamanında boza kışın dükkanlarda satılırdı. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında İstanbul'daki bozacı dükkanları Alman birahanelerinin etkisiyle çoktan kapanmıştı. Ama bu geleneksel içkiyi mevlüt gibi satan satıcılar sokaklardan hiç eksik olmadı. Boza 1950'lerden sonra kış akşamları parke taşı kaplı yoksul ve bakımsız sokaklarda boza diye bağıra bağıra ilerleyen ve bizlere geçmiş yüzyılları, kayıp güzel günleri hatırlatan satıcıların işiydi yalnızca. Mevlüt 5. kat penceresindeki çocukların sabırsızlığını hissetti. Sepetin içindeki kağıt parayı cebine koydu ve üstünü bozuk para olarak emaye kabın yanına bıraktı. Çocukluğunda babasıyla sokaklarda satıcılık yaptığı zamanlardaki gibi sepeti hafifçe aşağı çekip bırakarak yukarıya işaret verdi. Hasır sepet bir anda yükseldi. Soğuk rüzgarda sağa sola savruluyor, alt katların pencere denizliklerine, su oluklarını hafifçe çarpıyor, yukarıdan ipi çeken çocukları zorluyordu. Beşinci kata ulaşınca uygun rüzgarı bulmuş mutlu bir martı gibi sepet bir an havada durdu sanki. Sonra esrarlı ve yasak bir şey gibi sepet karanlıkta birden kaybolunca Mevlüt yoluna devam etti. Boza diye seslendi önündeki yarı karanlık sokağa. İyi boza. Sepetle alışveriş apartman binalarında asansörlerin ve kapı zilleriyle otomatiklerin olmadığı ve İstanbul'da 5-6 kattan yüksek binaların nadiren yapıldığı eski zamanların usulüydü. Mevlüt'ün babasıyla satıcılığa başladığı ilk günlerde 1969'da yalnız boza için değil gün boyunca yoğurt almak hatta bakkalın çırağından alışveriş etmek isteyen ve sokağa inmekten hoşlanmayan ev hanımları kaldırıma sarkıttıkları sepetlerinin altına bir de küçük çan takarlardı ki telefonsuz evlerinden bakkala ya da sokaktaki satıcıya yukarıda bir müşteri olduğunu duyurabilsinler. Satıcı sepete yoğurdu ya da bozayı uygun şekilde yerleştirdiğini duyurmak için çanı sepetle sallardı. Mevlüt bu sepetlerin yukarı çekilirken yükselişini seyretmekten her zaman zevk alırdı. Bazı sepetler rüzgarda sağa sola, pencerelere, ağaçların dallarına, elektrik ve telefon tellerine, binalar arasına gerilmiş çamaşır iplerine çarpar, altlarındaki zil hoş bir ahenkle çınlardı. Bazı düzenli müşteriler sepetlerin içerisine borç defterini koyar, Mevlüt o gün kaç kilo yoğurt verdiğini ipi çekmeden önce deftere işlerdi. Okuma yazma bilmeyen ve oğlu köyden yanına gelmeden önce borç defterini alacaklarını çizgilerle tek çubuk bir kilo, yarım çubuk yarım kilo işaretleyen babası oğlunun deftere rakamlar yazmasını, bazı müşteriler için notlar tutmasını kaymaklı, pazartesi, cuma gururla izlerdi. Ama bunlar çok eski zamanların hatıralarıydı. Bu 25 yılda İstanbul o kadar değişmişti ki bu ilk hatıralar Mevlüt'e masal gibi geliyordu şimdi. Şehre ilk geldiğinde neredeyse hepsi parke taşı kaplı olan sokaklar şimdi asfaltta kaplanmıştı. Şehrin büyük bir kısmını oluşturan bahçeler içindeki 3 katlı evlerin çoğu yıkılmış, yerlerine üst katlarında yaşayanların sokaktan geçen bir satıcının sesini işitemeyeceği yüksek apartmanlar dikilmişti. Radyoların yerini geceleri sürekli açık olan ve gürültüsüyle bozacının sesini işitilmez kılan televizyonlar almıştı. Sokaklardaki boz ve solgun kıyafetli, sessiz ve ezik insanlar gitmiş, yerlerine gürültücü, hareketli ve iddialı kalabalıklar gelmişti. Mevlüt bu büyük değişimin boyutunu her gün birazcık yaşadığı için anında fark etmemiş ve kimileri gibi İstanbul değişiyor diye hiç kederlenmemişti. Ama bu muazzam değişikliğe hep ayak uydurmak istemiş, hep iyi karşılanacağı, sevileceği mahallelere gitmişti. Mesela evine en yakın ve kalabalık mahalle olan Beyoğlu. 15 yıl önce 1970'lerin sonunda Beyoğlu'nun arka sokaklarında müzikli salaş gazinolar, pavyonlar ve yarı gizli randevu evleri hala açıkken oralarda gece yarısına kadar satış yapabiliyordu Mevlüt. Sobayla ısıtılan bodrumlarda, pavyonlarda hem şarkıcılık hem konsomatrislik yapan kadınlar, onların hayranları, Anadolu'dan gelip alışveriş yaptıktan sonra pavyonlarda konsomatrislere içki ısmarlayan orta yaşlı bıyıklı yorgun erkekler, bir pavyon masasında kadınlara yakın oturmayı büyük bir eğlence olarak gören İstanbul'un en son garibanları ya da Arap ve Pakistanlı erkek turistler, garsonlar, korumalar, kapıcılar Mevlüt'tan gece yarısı bile boza alırdı. Ama son 10 yılda bu şehirde hep olduğu gibi değişiklik cininin sihirli dokunuşuyla bütün bu doku kaybolmuş, o insanlar gitmiş, Osmanlı ve Avrupa tarzı Alaturka Alafranga şarkılar söyleyen o eğlence yerleri kapatılmış, yerlerine mangalda çöp şiş, Adana kebap yenen, rakı içilen gürültülü yerler açılmıştı. Göbek atarak eğlenen genç kalabalıklar boza ile ilgilenmedikleri için artık Mevlüt akşamları İstiklal Caddesi civarına uğramıyordu bile. 25 yıldır her kış akşamı saat 8.30 civarında televizyondaki akşam haberleri biterken tarla başındaki kira evinden çıkmak için hazırlıklara başlıyor, karısının ördüğü kahverengi kazağı giyiyor, yün takkeyi başına geçiriyor, müşterilerini etkileyen mavi önlüğünü takıyor, karısı ya da kızlarını şekerlendirip özel baharatlarla tatlandırdıkları bozayla dolu güğümü eline alıp şöyle bir tartıyor. "Az koymuşsunuz, bu akşam hava soğuk." derdi bazen. Kara paltosunu giyiyor ve evdekilerle vedalaşıyordu. "Beni beklemeyin, uyuyun siz," derdi eskiden iki küçük kızına dönerek. Şimdilerde ise onlar televizyona bakarken bazen yalnızca "geç kalmam," diyordu Mevlüt. Dışarıda soğuk havada ilk iş 25 yıldır taşıdığı meşe ağacından satıcı sırığı omuzlarına ve boynunun arkasına yerleştirir. İki ucuna bozayla dolu plastik güğümleri askılarıyla birlikte bağlar, savaş alanına gitmeden önce kurşunları yerinde mi diye son kere bakan bir asker gibi kuşağının içine ve ceketinin iç ceplerine yerleştirdiği küçük leblebi ve tarçın torbalarını kontrol eder, parmak büyüklüğündeki plastik torbalara evde bazen karısı, bazen sabırsız kızları, bazen de Mevlüt kendi koyardı leblebiyle tarçını ve bitmez tükenmez yürüyüşüne başlardı. İyi boza. Hemen yukarı mahallelere varıyor. Taksim'den kıvrılıp o gün nereye gidiyorsa o yöne adımlarını hızlandırıyor. Bir kahvede sigara içtiği yarım saatlik bir ara hariç durmadan satış yapıyordu. Alışveriş sepeti gökten bir melek gibi önüne indiğinde saat 9.30'du ve Mevlüt Pangaltı'ndaydı. Saat 10.30'da Gümüş Suyu'nun arka sokaklarındayken küçük camiye çıkan karanlık bir sokakta birkaç hafta önce de dikkatini çeken bir köpek çetesini fark etti. Sokak köpekleri sokak satıcılarına ilişmedikleri için yakın zamana kadar onlardan korkmazdı Mevlüt. Ama yüreği tuhaf bir dürtüyle hızlanınca telaşlandı. Birisi korktu mu sokak köpeklerinin hemen kokusunu alıp o kişiye saldırdıklarını da biliyordu. Başka bir şey düşünmek istedi. Kızlarıyla televizyona bakıp şakalaşmalarını, mezarlıklardaki servi ağaçlarını, az sonra eve dönüp karısıyla sohbet edeceğini, Efendi Hazretlerinin yüreğinizi temiz tutun demesini, geçen de rüyasında gördüğü meleği düşünmeye çalıştı. Ama köpek korkusunu içinden söküp atamadı. "Hav, hu, hav, hu!" diye bağırarak yaklaştı bir köpek. Arkasındaki bir ikinci köpek de ağır ağır yürüyerek sokuluyordu. Karanlıkta seçmek zordu onları, çamur rengindeydiler. Uzakta kara bir köpek daha gördü Mevlüt. Bütün köpekler bir de göremediği dördüncüsü aynı anda havlamaya başladılar. Satıcılık hayatı boyunca yalnızca çocukluğunda bir iki kere kapıldığı cinsel bir korkuya kapıldı Mevlüt. Köpeklere karşı okunması gereken ayetler ve dualar da aklına gelmiyor, yerinden hiç kıpırdayamıyordu. Ama köpekler havlamaya devam ediyordu. Mevlüt şimdi kaçacağı açık bir kapı, sığınacağı bir eşik arıyordu gözleriyle. Sırtındaki sırığı indirip sopa niyetine kullanılabilir miydi? Bir pencere açıldı. Hoşt diye bağırdı biri. Rahat bırakın ulan bozacıyı. Hoşt, hoşt. Köpekler bir an irkildiler ve sonra susup sessizce uzaklaştılar. Mevlüt 3. kat penceresindeki adama şükran duydu. Korkmayacaksın bozacı, dedi penceredeki adam. Bu itler alçaktır. Hemen anlarlar kimin korktuğunu, tamam mı? Sağ ol, dedi Mevlüt. Yoluna devam edecekti. Gel buraya da senden biraz bozu alalım bakalım. Adamın yukarıdan bakan halinden hoşlanmamıştı Mevlüt ama kapıya doğru yürüdü. Apartmanın kapısı cızız yukarıdan otomatikle açıldı. İçerisi aygaz, kızarmış yağ ve yağlı boya kokuyordu. Mevlüt acele etmeden 3 kat merdiveni çıktı. Yukarıda kapıda tutmadılar onu. Eski zamanların iyi insanları gibi davrandılar. Gel içeri bozucu, üşümüşsündür. Kapının önünde sıra sıra ayakkabılar vardı. Eğilip ayakkabılarını çözerken aklına geldi eski dostu Ferhat. İstanbul'un apartmanları 3'e ayrılır demişti bir kere. 1. Kapısında ayakkabıların çıkarıldığı namaz kılınan dindarların evleri. 2. Ayakkabılarınla girebileceğin Avrupa'yı zenginlerin evleri. 3. Her iki türden ailelerin birlikte yaşadığı yeni yüksek apartmanlar. Bu apartman binası zengin mahallesindeydi. Ayakkabılarını çıkarıp daire kapısına koyan kimse yoktu buralarda. Ama Mevlüt nedense kendini dindar veya Avrupa'yı her türlü ailenin yaşadığı yeni büyük apartmanlardan birindeymiş gibi hissetti. İster orta hallinin ister zenginin evi olsun daire kapısında saygıyla ayakkabılarını çıkarırdı Mevlüt hep. Evdekilerin bozacı ayakkabılarını çıkarmana gerek yok demelerini dinlemezdi. Mevlüt'ün girdiği daire yoğun rakı kokuyordu. Daha gecenin sonuna gelmeden kafayı iyice bulmuş keyifli insanların neşeli cıvıltısını işitti. Küçük bir salonu neredeyse baştan aşağı kaplayan bir yemek masasına kadınlı erkekli 6-7 kişi oturmuş, bir yandan sesi bütün evlerdeki gibi çok açılmış bir televizyona bakarken diğer yandan içip gülüşüp konuşuyorlardı. Mevlüt'ün mutfağa girdiği fark edilince içerideki masada bir sessizlik oldu. Mutfakta bozacı, bize biraz boza ver işte diye rakıdan iyice sarhoş bir adam. Pencereden gördüğü adam değildi bu. Leblebin tarçınında var mı? Var. Böylesine kaç kilo diye sorulmayacağını Mevlüt bilirdi. Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz diye sordu adam mutfaktan şimdi gözükmeyen salona alaycılıkla. Masadakilerin gülüşerek, tartışarak şakalar yapmaları, kendilerini saymaları çok vakit aldı. Bozacı, çok ekşiyse ben istemem diye içeriden seslendi görmediği bir kadın. Tatlıdır bozam diye ona seslendi Mevlüt. O zaman bana koyma dedi bir erkeğin sesi. Bozanın iyisi ekşi olur. Aralarında tartışmaya başladılar. Gel buraya bozacı dedi sarhoş başka bir ses. Mevlüt mutfaktan salona geçti ve farklı ve yoksul olduğunu hissetti. Bir an bir sessizlik, durgunluk oldu. Yemek masasındaki herkes ona gülümseyerek ve merakla bakıyordu. Aynı zamanda da eski zamanlardan kalma, modası geçmiş bir şey görmenin merakıydı bu. Mevlüt son yıllarda çok görmüştü bu bakışı. Bozacı, bozanın ekşisi mi makbuldür, tatlısı mı? Dedi bıyıklı bir erkek. Kadınların üçünün saçı da sarıya boyalıydı. Mevlüt az önce pencereyi açıp kendisini köpeklerden kurtaran adamın masanın ucunda iki sarı saçlı kadının karşısında oturduğunu gördü. Bozanın hem ekşisi hem tatlısı makbuldür, dedi. Bu 25 yıldır ezberden verdiği bir cevaptı. Bozacı, sen bundan para kazanabiliyor musun? Kazanıyoruz hamdolsun. Demek bu işte para var. Kaç yıldır yapıyorsun sen bu işi? 25 yıldır bozacılık yaparım ben. Eskiden sabahları yoğurt da satardım. 25 yıldır yapıyorsan, para da kazanıyorsan zengin olmalısın, öyle mi? Biz ne yazık ki zengin olamadık, dedi Mevlüt. Niye? Köyden birlikte geldiğimiz akrabalarımızın hepsi zenginler şimdi ama bize kısmet değilmiş. Sana niye kısmet olmadı? Çünkü ben dürüstüm, dedi Mevlüt. Ben bir evim olsun, kızıma iyi bir düğün yapayım diye yalan söylemem, çürük mal satmam, haram yemem. Sen dindar mısın? Bu sorunun zengin evlerinde artık siyasi bir anlamı olduğunun farkındaydı Mevlüt. 3 gün önce yapılan belediye seçimlerini daha çok yoksulların oy verdiği dinci bir parti kazanmıştı. Beklenmedik bir şekilde İstanbul Belediye Başkanı seçilen adaya hem dindar olduğu hem de kızlarının gittiği Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Okulu'nda okuduğu için Mevlüt de oy vermişti. ''Ben bir satıcıyım.'' dedi kurnazca Mevlüt. ''Bir satıcı hiç dindar olabilir mi?'' ''E niye olamaz?'' ''Ben hep çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklardaysan 5 vakit namazı nasıl kılacaksın ki?'' ''Sabahları ne yapıyorsun?'' ''Her şeyi yaptım ben. Nohutlu pilav sattım, garsonluk, dondurmacılık, müdürlük, her şey gelir elimden.'' ''Ne müdürlüğü?'' ''Bimbom büfe. Beyoğlu'ndaydı ama kapandı, biliyor musunuz?'' ''Sabahları şimdi ne yapıyorsun?'' dedi penceredeki adam. ''Şu ara boştayım.'' ''Karın, ailen yok mu?'' dedi tatlı yüzü sarışın bir kadın. ''Var. Hamdolsun melek gibi 2 güzel kızımız da var. Onları okula yollayacaksın değil mi? Büyüyünce başlarını örttürecek misin?'' ''Bizler kırlık yelden gelen yoksul köylüleriz.'' dedi Mevlüt. ''Adetlerimize bağlıyızdır.'' ''Bozayı da bunun için mi satıyorsun?'' ''Bizim oraların insanının çoğu köyden İstanbul'a yoğurt ve boza satmaya geldi ama işin aslına bakarsan bizim köyde ne boza bilirdik ne de yoğurt.'' ''Yani bozayı önce şehirde mi gördün?'' ''Evet.'' ''Bozacı gibi bağırmayı nasıl öğrendin?'' ''Maşallah çok güzel, iyi bir müezzin gibi sesin var. Bozayı sattıran satıcının yanık sesidir.'' dedi Mevlüt. ''Bozacı geceleri karanlık sokaklarda korkmaz mısın sen, sıkılmaz mısın?'' ''Cenab-ı Allah gariban bozacıya yardım eder, aklımdan hep güzel şeyler geçer.'' ''Geceleri karanlık ücra sokaklarda mezarlıklar, köpekler, cinler, periler görünce de mi?'' Mevlüt sustu. ''Adın ne senin?'' ''Mevlüt Karataş.'' ''Mevlüt efendi, hadi bize nasıl bozağı diyorsun bir göster.'' Mevlüt bunun gibi çok sarhoş masası görmüştü. Sokak satıcılığına ilk başladığı yıllarda ''Köyünüzde elektrik var mı?'' İstanbul'a ilk geldiği zaman yoktu ama şimdi 1994'te vardı. ''Hiç okula gittin mi?'' gibi sorulardan sonra ''İlk defa asansöre binince ne hissettin? Sinemaya ilk ne zaman gittin?'' gibi şeyler soran sarhoşları da çok dinlemişti. Mevlüt o yıllarda kendisine oturma odalarını alan müşterilerinin hoşuna gitmek için bu sorulara gülecekleri cevaplar verir, kendini olduğundan daha saf, şehir tecrübesi daha az ve daha akılsız göstermekten çekinmez, düzenli ve dost müşterilerine çok fazla ısrara gerek kalmadan sokakta "Boza!" diye bağırışının taklidini de yapardı. Ama onlar eski zamanlardı. Şimdi nedenini bilmediği bir öfke duyuyordu Mevlüt. Kendisini köpeklerden kurtaran adama duyduğu şükran olmasaydı sohbeti keser, bozasını verip giderdi. ''Kaç kişi boza istiyor?'' diye sordu. ''Aa, sen daha bozayı vermedin mi mutfağa? Biz de mutfaktan geliyor sandık.'' ''Bu bozayı sen nereden alıyorsun?'' ''Kendim yapıyorum.'' ''Hadi ya, bütün bozacılar Vefa bozacısından alıyor.'' 5 yıldır bir de Eskişehir'de imalathane var dedi Mevlüt. Ama ben eskisi en iyisi Vefa bozacısından ham boza alıyor, sonra onu işliyor, kendi malzememi katıp içilir hale getiriyorum. Yani evde şeker mi katıyorsun içine? Bozanın tatlısı da ekşisi de tabidir. Hadi yahu, olur mu öyle şey? Boza ekşi olur. Ona ekşiliğini veren tıpkı şarap gibi mayalanması, alkolüdür. ''Bozada alkol mü var?'' dedi kadınlardan biri kaşlarını kaldırarak. ''Kızım senin de hiçbir şeyden haberin yok.'' dedi erkeklerden biri. ''Boza alkolün, şarabın yasak olduğu Osmanlı'nın içkisidir. 4. Murat geceleri kıyafet değiştirip yalnız şaraphaneleri, kahvehaneleri değil, bozacıları da kapattırırmış.'' ''Kahvehaneyi niye kapattırıyor?'' Eski akşamcıların masalarında, meyhanelerde Mevlüt'ün çok gördüğü bir sarhoş tartışmasıdır başladı. Bir an onu unuttular. ''Bozacı, boza alkollü müdür sen söyle.'' ''Bozada alkol yoktur.'' dedi Mevlüt. Bunun doğru olmadığını bile bile. Babası da bu konuda bile bile böyle derdi. ''Olmaz mı bozacı, bozanın alkolü vardır ama çok azdır. Osmanlı zamanında alkol alıp kafayı bulmak isteyen dindarlar bu yüzden bozada alkol yok canım.'' derler. Gönül rahatlığıyla 10 bardak içip kafayı bulurlardı. Ama Cumhuriyet zamanı Atatürk rakıyı, şarabı serbest bırakınca bir anlamı kalmayan bozacılık 70 yıl önce bitti. ''Belki İslami yasaklar ve boza geri gelir.'' dedi Mevlüt'e kışkırtıcı bir bakış atan sarhoş, ince burunlu adam. ''Ne diyorsun seçim sonuçlarına?'' Hayır dedi Mevlüt istifini hiç bozmadan. Bozada alkol yoktur. Olsaydı ben satmazdım zaten. Bak gördün mü? Adam senin gibi değil, dinine bağlı dedi erkeklerden biri ötekine. Sen kendi hesabına konuş. Ben hem dinime bağlıyım hem de rakımı içerim dedi ince burunlu olanı. Bozacı, sen korktuğun için mi bozada alkol yok diyorsun? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam dedi Mevlüt. Vay, aldın mı cevabı? Geceleri sokaklardaki köpeklerden, haydutlardan korkmaz mısın? Fakir bir bozacıya kimse ilişmez dedi Mevlüt gülümseyerek. Bu da çok sık verdiği bir cevaptı. Haydutlar, gaspçılar, hırsızlar da ilişmez bozacıya. 25 yıldır bu işteyim. Bir kere soyulmadım. Herkes saygı duyar bir bozacıya. Niye? Çünkü boza ta eskiden ecdadımızdan kalan bir şeydir. Bu gece İstanbul sokaklarında 40 tane bozacı bile yoktur. Çok az kişi sizin gibi boza alır. Çoğunluk bozacının sesini işitir, eski zamanları hayal eder de iyi hisseder kendini. Bozacıyı da ayakta tutan, mutlu eden budur. Sen dindar mısın? Evet, ben Allah'tan korkarım, dedi Mevlüt bu sözünün onları korkutacağını bilerek. Atatürk'ü de seviyor musun? Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 1922 tarihinde bizim oraya Akşehir'e gelmiştir diye bir bilgi verdi Mevlüt. Sonra Ankara'da Cumhuriyeti kurup en sonunda bir gün İstanbul'a geliyor ve Taksim'de Park Otel'de kalıyor. Bir gün odasının penceresine çıkıyor ki İstanbul'un neşesi, sesi bir şeyi eksik. Soruyor yaverine. Gazi Hazretleri Avrupa'da yok, siz kızarsınız diye sokak satıcılarının şehre girmesini yasakladık diyorlar. Asıl buna çok kızıyor Atatürk. Sokak satıcıları sokakların bülbülleri, İstanbul'un neşesi ve hayatıdır diyor. Sakın ha onları yasaklamayacaksınız. O günden beri sokak satıcılığı İstanbul'da serbesttir. Yaşasın Atatürk dedi kadınlardan biri. Masadakilerin bazıları yaşasın Atatürk diye tekrarladılar. Mevlüt da katıldı onlara. İyi de iktidara dinciler gelirse Türkiye'de İran gibi olmaz mı? Boş versene sen. Ordu izin vermez bu dincilere. Darbe yapıp partilerini kapatır, atarlar hepsini içeri. Öyle değil mi bozacı? Ben bir bozacıyım dedi Mevlüt. Yüksek siyasete karışmam. Siyaset siz büyüklerin işi. Sarhoştular ama Mevlüt'ün laf dokundurduğunu anladılar. Bozacı, ben de aynen senin gibiyim. Bir tek Allah'tan ve bizim kayınvalideden korkuyorum. Bozacı, senin kayınvaliden var mı? Maalesef tanıyamadım dedi Mevlüt. E nasıl evlendin? Birbirimize aşık olup kaçtık biz. Herkes yapamaz. Nasıl tanıştınız? Akraba düğününde uzaktan bir bakıştık. Aşık olduk birbirimize. 3 yıl mektup yazdım ona. Aşk olsun sana bozacı. Az değilmişsin sen. Şimdi ne yapıyor hanımın? Evde el işi yapıyor. Onun yaptığı işi de herkes yapamaz. Bozacı, bozandan içersek daha da sarhoş olur muyuz? Bozam sarhoş etmez dedi Mevlüt. 8 kişisiniz. 2 kilo veriyorum. Mutfağa döndü ama bozayı, leblebileri, tarçını verip parasını alması uzun sürdü. Mevlüt müşterilerin sırada beklediği, sürekli acele etmek zorunda kaldığı eski zamanlardan kalma bir kararlılıkla ayakkabılarını giydi. Bozacı dışarısı yağmur çamur dikkat et diye seslendiler içeriden. Hırsızlar çarpmasın, köpekler parçalamasın seni. Bozacı yine gel dedi kadınlardan biri. Aslında bir daha boza istemeyeceklerini, boza için değil, sesini işittikleri için bir sarhoş eğlencesi olarak kendisini çağırdıklarını çok iyi biliyordu Mevlüt. Dışarısının soğuğu şimdi iyi gelmişti. Boza! 25 yılda bunun gibi çok ev, çok insan, çok aile görmüş, bu soruları binlerce kere işitmiş artık alışmıştı. 1970'lerin sonunda Beyoğlu'nun Dolapdere'nin karanlık arka sokaklarında pavyoncular, kumarbazlar, kabadayılar, pezevenkler, orospular arasında bu tür sarhoş masasıyla da çok karşılaşmıştı. Sarhoşlara takılmadan, askerdeki uyanıkların deyişiyle kimsenin dikkatini çekmeden onları idare edip vakit kaybetmeden tekrar sokağa çıkmayı da iyi bilirdi Mevlüt. Ev içlerine, aileler arasına yıllardır az çağrılıyordu. 25 yıl önce neredeyse herkes onu daireye alır, pek çok kişi mutfakta üşüyor musun, sabahları okula mı gidiyorsun, bir çay ister misin diye sorar, bazısı salona buyur eder, hatta masalarını oturturdu. O güzel zamanlarda çok işi olduğu, düzenli müşterilerine sipariş yetiştirdiği için bu ikramın ve şefkatin tadını çıkaramadan acele eder giderdi. Uzun zamandır ilk defa birileri kendisine bu kadar ilgi gösterdiği için zayıf davrandığını anladı Mevlüt. Üstelik tuhaf bir kalabalıktı. Eskiden mutfaklı, aileli evlerde kadınlı erkekli, rakılı böyle sarhoş sohbetleri çok olmazdı. Millet Tekel'in 45 derecelik rakısını hep birlikte ailecek içerken senin 3 derecelik bozanı niye içsin? Bu iş bitmiş Mevlüt, bırak Allah aşkına diye takılırdı ona arkadaşı Ferhat, yarı şaka yarı ciddi. Bu milletin sarhoş olmak için artık senin bozana ihtiyacı yok. Fındıklı'ya inen yan sokaklara girdi. Düzenli bir müşteriye hızla yarım kilo bıraktı ve binadan çıkarken bir apartmanın kapısında şüpheli iki gölge gördü. Şüpheli sandığı kişilerle ilgilenirse, tıpkı bir rüyadaki gibi, onlar hakkında düşündüğünü anlayan şüpheliler Mevlüt'e kötülük yapabilirlerdi. Ama iki gölge aklına takılmıştı. Bir içgüdüyle peşinde köpek var mı diye dönüp bakınca gölgelerin kendisini takip ettiğine bir an emin oldu. Ama buna tam inanamadı da. Elindeki zili iki kere kuvvetle, iki kere de ruhsuzca ama telaşla salladı. Boza! Diye bağırdı. Taksim'e çıkmadan merdivenlerden hızla vadiye inip Cihangir'e tekrar merdivenlerden çıkıp eve kestirmeden gitmeye karar verdi. Merdivenleri inerken arkasındaki gölgelerden biri seslendi. Bozacı, bozacı beklesene! Mevlüt hiç işitmemiş gibi yaptı. Omzunda sırık koşar adım merdivenlerden dikkatle birkaç basamak indi. Ama sokak lambalarının aydınlatamadığı bir köşede hızını kesmek zorunda kaldı. Bozacı, dur dedik yahu, düşman mıyız biz? Boza alacağız. Mevlüt korkaklığından usanarak durdu. Bir incir ağacı sokak lambalarının ışığını kestiği için merdivenlerin açıldığı bu sahanlık iyice karanlıktı. Raiha'yı kaçırdığı yaz dondurma satarken geceleri 3 tekerlekli satıcı arabasını park ettiği yerdi burası. Kaç para bozan diye merdivenleri inenlerden biri kabadayı bir havayla sordu. Şimdi üçü de incir ağacının altında karanlıktaydılar. Canı boza çeken fiyatını sorardı ama bunu yutkunarak ve alçak sesle kibarca yapardı, saldırganca değil. Mevlüt pirelenmişti. Normal fiyatının yarısını söyledi. Pahalıymış yahu dedi adamlardan iri yarı olanı. Ver bakalım biri iki bardak bize. Ne para kazanıyorsundur sen? Mevlüt güğümlerini bıraktı, önlüğünün cebinden bir büyük plastik bardak çıkardı, bozayla doldurdu. Daha küçük ve genç olan adama uzattı. Buyurun. Sağ ol. İkinci bardağı doldururken havadaki tuhaf sessizlik yüzünden neredeyse suçluluk duyacaktı. İri yarı adam da hissetti bunu. Koşup duruyorsun bozacı, çok mu iş var? Yok dedi Mevlüt. İşler kesat. Bozacılık bitti, eski işler yok artık. Kimse boza almıyor. Bugün çıkmayacaktım aslında ama evde hasta var, bir çorba parası bekliyorlar. Günde kaç para kazanıyorsun? Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz derler, dedi Mevlüt. Ama sorduğunu söyleyeyim. İri yarı gölgeye de bardakla bozasını verdi. Satış olunca o gün karnımız doyuyor, olmayınca bugünkü gibi eve aç dönüyoruz. Pek de aç birine benzemiyorsun. Nerelisin sen? Beyşehirliyim. Beyşehir mi? Neresi orası? Mevlüt cevap vermedi. Kaç yıldır İstanbullusun? 25 yıl olmuştur. 25 yıldır buradasın, hala Beyşehirliyim mi diyorsun? Yok, siz sordunuz da. O kadar zamanda çok kazanmışsındır sen burada. Ne gezer, hala bak gece yarısı çalışıyoruz. Sizler nerelisiniz? Adamlar cevap vermeyince Mevlüt korktu. Tarçın ister misiniz diye sordu. Ver bakalım, tarçın kaça? Mevlüt önlüğünden pirinç tarçınlığı çıkardı. Bardakların üzerine serperken, yok, tarçın leblebi bizim müşteriye ikramımız, dedi. Cebinden iki tane leblebi torbası çıkardı. Her zaman yaptığı gibi leblebi torbalarını müşterinin eline vereceğine onları açıp dikkatli bir garson gibi karanlıktaki adamların bardaklarının üzerine serpiştirdi. Boza en iyi leblebiyle gider dedi. Adamlar birbirlerine bakıp bozalarını sonuna kadar içtiler. Bu kötü günde sen de bari bizim için çalışmış ol dedi iri yarı ve daha yaşlı olan adam bozasını bitirince. Mevlüt lafın ucunun nereye varacağını anlayarak onun sözünü kesti. Paranız yoksa başka zaman alırım hemşerim. Şu koskoca şehirde biz garibanlar zor zamanda birbirimize destek olmayacağız da ne yapacağız? İkramım olsun, canın nasıl isterse. Yoluna devam etmek için sırığını omuzlarına alıyordu. Dur bakalım bozacı, dedi iri yapılı adam. Bugün de bizim için çalışmış ol dedik ya, ver bakalım üstündeki paraları. Bir para yok ki üzerimde hemşerim, dedi Mevlüt. Bir iki müşteriden aldığım iki boza parası. O da evdeki hastanın ilacının parası. Başka da... Ufak tefek adam cebinden bir anda bir sustalı bıçak çıkardı. Düğmesine dokundu. Bıçak sessizlikte tak diye açıldı. Bıçağın sivri ucunu Mevlüt'ün göbeğine dayadı. İri yarı adam aynı anda Mevlüt'ün arkasına geçmiş onu kollarından sıkıca tutmuştu. Mevlüt sustu. Ufak tefek adam bir yandan sustalıyı Meyrut'un göbeğine dayalı tutarken, bir eliyle de önlüğünün küçük ceplerini, ceketinin her köşesini aceleyle ve dikkatle aradı. Bulduklarını küçük kağıt paraları ve bozuklukları hızla kendi cebine indiriyordu. Meyrut onun çok genç ve çirkin olduğunu gördü. Çocuğun yüzüne doğru bakınca, "Önüne bak bozacı," dedi arkasındaki iri güçlü adam. "Bak maşallah çok paran da varmış. Boşuna kaçmıyormuşsun bizden." "Yeter artık," dedi Meylüt silkinerek. "Yeter mi?" dedi arkasındaki genç. "Yok ya, yetmez. Daha. Sen 25 yıl önce geleceksin, şehri yağmalayacaksın. Bize sıra gelince de yeter. Ya Rabbi şükür mü diyeceksin? Biz geç kaldık diye suçumuz ne?" "Yok kimsenin bir kabahati," dedi Meylüt. "Estağfurullah. Senin evin, apartmanın nen var İstanbul'da?" "Vallahi bir dikici ailemiz bile yok," dedi. "Yalan söyledi Meylüt. Hiçbir şeyim yok." "Niye, aptal mısın sen?" "Kısmet değilmiş. Ulan 25 yıl önce İstanbul'a gelen herkes kendini bir gece kondu yaptı. Bugün arsaların da apartmanlar yükseliyor." Meylut sinirlenerek kıpırdandı ama bu bıçağın göbeğine sertçe dürtülmesinden "Oy aman," dedi Meylut ve üstünün başını dikkatli bir daha aranmasından başka bir sonuç vermedi. "Söylesene, sen aptal mısın yoksa saf bozu yapan numaracı mı?" Meylut susuyordu. Arkasındaki adam hüner ve tecrübeyle sol kolunu büküp elini arkaya getirdi. "Oo, maşallah şuna bak. Sen paranı eve, hana, hamama değil kol saatine yatırıyormuşsun. Beyşehirli kardeşim. Şimdi anlaşıldı." 12 yıl önce Meylut'a evlilik hediyesi olarak takılan İsviçre markalı saat bir anda bileğinden çıktı. "Bozacı da hiç soyulur mu?" dedi Meylut. "Her şeyin bir ilki vardır," dedi kollarını tutan adam. "Sesini çıkarma, arkana da bakma." Biri yaşlı, öbürü genç, iki soyguncu uzaklaşırken Meylut hiç sesini çıkarmadan arkalarından baktı. Aynı anda onların baba oğul olduğunu anladı. Arkadan kollarını tutan baba, sustalıyı karnına dayayan oğul olmalıydı. Kendisi babasıyla asla bu türden bir suç arkadaşlığı kurmamıştı. Rahmetli babasının suç arkadaşı değil, suçladığı biri olmuştu her zaman. Merdivenlerden sessizce indi. Kazancı yokuşuna çıkan yan sokaklardan birine geldi. Etraf sessizdi. Kimsecikler yoktu. Evde Raiha'ya ne diyecekti? Başından geçeni kimseyle paylaşmadan durabilir miydi? Soygunun bir rüya olduğunu, her şeyin eskisi gibi olduğunu geçirdi aklından. Soyulduğunu Raiha'ya anlatmayacaktı. Çünkü soyulmamıştı. Bu yanılsamaya birkaç saniye inanabilmek acısını azalttı. Zilini salladı. "Boza!" diye bağırdı alışkanlıkla ve aynı anda bir rüyadaki gibi sesinin boğazından hiç çıkmadığını hissetti. Eski güzel zamanlarda sokakta bir şeye üzüldüğünde, aşağılandığı, kalbi kırıldığında evde Raiha çok güzel teselli ederdi Mevlüt'ü. 25 yıllık bozacılık hayatında Mevlüt ilk defa güğümleri boş olmamasına rağmen "Boza!" diye bağırmadan hızla evine döndü. Tek odalık evine girer girmez, içerideki sessizlikten ilkokula giden iki kızının da uyuduğunu anladı. Raiha, yatağın kenarına oturmuş, her gece olduğu gibi sesini kıstığı televizyona arada göz atarak el işi yapıyor ve Mevlut'u bekliyordu. "Artık bozacılığı bıraktım," dedi Mevlut. "Nereden çıktı bu?" dedi Raiha. "Sen bozacılığı bırakamazsın. Ama haklısın, başka bir iş yapman da şart. Benim çeyizlikler yetmiyor." "Bozayı bıraktım diyorum." "Ferhat elektrik idaresinde çok para kazanıyormuş," dedi Raiha. "Onu ara da sana iş bulsun." "Ölsem Ferhat'ı aramam," dedi Mevlut. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.